Ayrım On, Rüzgarlara Söyleyen, Henning Mankell, sayfa 96. Beşinci gece. Yağmur durmuş şehrin üzerine, serin ve açık bir gece inmişti. Bacanın yanında dam şiddetli yağmurun ardından hala ıslak olduğu için yere serdiğim gazetelerin üzerinde birkaç saat uyumuştum. Gece yarısı olmak üzereydi. Baştan savmacı hamurcunun yaptıklarını kontrol etmek için fırının sıcaklığına inmek üzere merdivene yönelmiştim ki, Nelio birden sessizliği bozarak tuvalete gitmesi gerektiğini söyledi. Damda yattığı günler ve geceler boyunca neredeyse hiçbir şey yememiş olduğundan buna hazırlıklı değildim. Merdivenden inip arka avluya çıktım. Alaycı tezgahtar kızlardan birini gündüz vardiyasından bir fırıncıyla baş başa buldum. Durum görmezden gelemeyeceğim kadar açıktı, yüzüm kızardı ama bir hamlede çöp için kullanılan kovalardan birini kaptım ve dama döndüm. Ardımdan rahatı kaçan fırıncının öfkeli bağırışını ve tezgahtar kızın utangaç kıkırdamalarını duydum. Dama varınca Nelio'yu yanına gazeteden kopardım, kağıt parçalarını koydum, kovanın üzerine oturttum ve yalnız bıraktım. Dama döndüğümde Nelio tekrar şiltesine uzanmıştı. Gösterdiği çabadan terlemiş olduğunu gördüm ve ona daha fazla kolaylık sağlayamadığım için utanç duydum.
''İşe gitmen gerek.'' dedi.
''Hemen döneceğim.'' dedim. Hamur karıcı ekmeğin Dona Esmeralda'nın istediği gibi olması için kullanması gereken un ve tuz miktarını bilmiyor. Elimde kova aşağıya indi. O gecenin işini halletmem 2 saatimi aldı. Hamur karıcının boş boş baktığını fark ettim. Soruma verdiği cevaptan içmiş olduğunu ve o an aslında uzak diyarlarda gezindiğini anlayınca kendime hakim olamayarak suratına bir tane patlattım. Bağıra çağıra sabrımın artık tükendiğini, ne kadar güvenilmez bir eleman olduğunu anlattığım zaman Dona Esmeralda'nın onu derhal işten atacağını söyledim. Bunun üzerine her şey daha da yavaş ilerledi. Hamur karıcı ayakta güç bela durabiliyordu. Onu ambara tek başına göndermeyi göze alamadığım için ağır un çuvallarını kendim taşımak zorunda kaldım. Ayrıca o gece odun da kötüydü. Fırının ilk tepsiyi sürebilmem için gerekli ısıya ulaşması oldukça uzun sürdü. Hamuru açıp ekmekleri olabildiğince hızlı bir şekilde hazırladım. Yine de hamur karıcıyı evine def edip dama çıkmam gecenin geç saatlerini buldu. Nelio uyanıktı. Giderken şiltesinin yanına bıraktığım meyveleri ve üzerine bol tereyağı sürülmüş ekmeği yediğini görerek sevindim. Ayrıca yıkadığım gömleği de giymişti. Belki de bir mucize gerçekleşiyordu. Tuvaletini yapabilmiş olması midesinin ciddi bir şekilde yaralanmamış olduğunu gösteriyordu. Yemek yemesi de hayatın vücuduna geri döndüğünün işaretiydi. Muvulene kadının otları yaralarını iyileştiriyordu belki de. Ama sargılarını değiştirdiğimde moralim tekrar bozuldu. Yaralar daha da kararmış, iltihaplanmış ve kötü bir koku yaymaya başlamıştı. Durumunun ciddiyetini, eğer vakit geçirmeden hastaneye gidip vücudunu zehirleyen kurşunları bir doktora çıkarttırmazsa öleceğini kendisine söylemem gerektiğini hissettim. Ama söylediklerime gülümseyip kafasını sallayarak karşılık verdi.
''Zamanı gelince ben sana söylerim.''
Yaraları canını fazla yakmamaya özen göstererek olabildiğince esaslı bir şekilde temizlemeye çalıştım. Acısını göstermemek için dişlerini sıktığını fark ettim. Temiz bezleri sardıktan sonra içmesi için su verdim. Bunun ardından tekrar şilteye gömüldü. Gaz lambasının ışığında damda geçirdiği bu 4 gün ve gece içerisinde yüzünün nasıl da çökmüş olduğunu görebiliyordum. Kara derisi elmacık kemikleri üzerine gerilmiş, gözleri çukura kaçmış, dudakları çatlamış ve kıvırcık saçları az az da olsa dökülmeye başlamıştı. Geceleri hikayesini anlatacağına dinlense daha iyi olacaktı. Öte yandan itiraf etmem gerek ki merakımı da yenemiyor, söylediği kelimeleri hem de hepsini tek tek duymak istiyordum. Çünkü sezgilerim hikayesinin bir şekilde benden de bahsettiğini söylüyordu. Ama sabırlı olmam gerektiğini kavramıştım. Hikayesine ara verdiğinde sessizlikte iyileşme şansı daha fazlaydı. Yine de şilteye oturmamı söyleyip hikayesine devam etmeye başladığında biraz da kendisini düşünmesini ve anlatmayı bırakıp dinlenmesi gerektiğini bir türlü söyleyemedim. Önceki gecelerde olduğu gibi şehir içerisindeki, hayatı içerisindeki gezintisini sürdürdü. Gün ağarmazdan biraz önce birkaç damla yağmur düştü, hepsi buydu. Gerisi arada bir birbirlerini kovalayan ya da çağıran köpeklerin havlamalarıyla bölünen bir sessizlikti. Her şeyi örten bir sessizlik. Tesadüfün insanın hayatında oynadığı rol üzerine epey kafa yormuştu. Kelimeler arasında en önemlisiydi eğer. Hiç kimse onu görmezden gelemez. Bu kelimenin hayatımıza şekil veren önceden hesaplanamazdı, sembolü olarak her an yanı başımızda bulunduğunu yadsıyamazdı. Bir sabah en önemli olayları yaşadığı hedefsiz şehir gezintilerinin birinde tiyatro ve fırının çok yakınlarında kıstırdıkları bir sokak çocuğunu siyah coplarıyla döven öfkeli polislere rastlamıştı. Çocuk Nelio'nun daha önce de dikkatini çekmişti. Adı Kozmos idi ve sokak çocuğu sürülerinden birinin başıydı. Diğer çocukları yöneten ve kendi bölgelerini kontrol eden sürü başlarının çoğu gibi o da sürüsündeki çocuklardan biraz büyüktü. 13-14 yaşlarındaydı. Nelio'nun dikkatini çekmesinin nedeni kendinden küçüklere olur olmaz vurmaması, hiç bağırmaması ve onları gereksiz işlere koşmamasıydı. Polislerin Kozmos'u dövdüğünü gören Nelio ne olursa olsun yardım etmesi gerektiğini düşündü. Aklına derhal bir plan geldi. Tesadüf burada da işine yaramıştı. Olayın geçtiği yer yoğun trafiğin lambalar tarafından düzenlendiği bir kavşaktı. Nelio birkaç hafta önce bu lambaların onarılışını izlemişti. Tulum giymiş iki adam lambanın yanındaki paslı metal kutuyu açmış ve bir takım şalterlerle oynayarak ışıkların yanışını düzenlemişlerdi. Kutunun kilidi bozuktu ama bunu ancak bilen biri fark edebilirdi. Hiç düşünmeden sokak çocuklarının yoruldukları zaman uyumak için her zaman yaptıkları gibi kutunun yanına çöküverdi. Uyur gibi yaparak metal kutunun kapısını yavaşça araladıktan sonra incecik kolunu içeri soktu ve şalterleri bulup aşağı yukarı oynatmaya başladı. Trafik anında birbirine girdi. Yeşil ve kırmızı kavgaya tutuşmuştu sanki. Arabalar geniş kavşağın ortasında karma karışık bir düğüm haline gelmiş, hemen uzun kuyruklar oluşmuştu. Herkes korna çalıyor, şoför mahallinden neler olup bittiğini anlayamayan insanlar arabalarından inip önlerine gelen herkese küfürü basıyordu. Kavşakta patlak veren dehşetli karmaşayı gören polisler Kozmos'u bırakıp oraya atılmışlardı. Ancak bu arada Nelio metal kutunun yanından ayrılmış olduğundan trafik lambaları yine normal olarak çalışmaya başlamış, kimse de olanların nedenini anlayamamıştı. Yüzü gözü şişmiş Kozmos yaşlı gözlerle kaldırımın kenarına oturmuş burnundan soluyordu. Nelio gidip yanına oturdu ve yaptıklarını anlattı. Kozmos'un kendisine inanacağından bir an bile şüphe etmemişti. Yanılmamıştı. Kozmos gülmeye başladı ve karman çorman sürüsünün üyeleri tekrar çevresinde toplandığında olanları onlara anlattı. ''Kimlerdensin sen?'' diye sordu Nelio'ya. ''Hiç kimseden.'' ''O halde artık bizdensin.'' O andan itibaren Nelio büyük yalnızlığını geride bırakmış ve Kozmos, Tristeza, Mandioca, Pecado, Nascimento ve Alfredo Bomba ile yeni bir hayata başlamıştı. Dipnot: Mandioca, manyok. Pecado, günah. Nascimento, doğum. Bomba, pompa. Hemen hemen her şeyini paylaştı onlarla. Kendisine sakladığı tek şey heykeliydi. İlk zamanlar Kozmos niye diğerleri gibi Adalet Bakanlığı'na merdivenlerine serdikleri mukavvaların üzerinde uyumadığını sormuş, Nelio da her gece başka bir yerde uyumasını gerektiren bir hastalığı olduğunu söylemişti. Bunu o denli inandırıcı söylemişti ki Kozmos buna hemen inanmıştı. Yine de bu garip hastalıktan kendisini kurtaracak bir curandeiro'ya gidebilmesi için gerekli parayı biriktirmeye çalışmalarını önermiş, bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini bilen Nelio da gözünü kırpmadan hayattaki en büyük arzusunun bu olduğunu söylemişti. Nelio kimseyi yerinden etmeden kendine bir yer bulmuştu grup içinde. Herkes zayıflayabilecek ya da güçlenebilecek olan konumunu göz önünde bulundurmak durumundaydı. Ancak kararları bazen keyfine göre, bazen akıllıca ama her zaman kesin bir şekilde veren hep Kozmos idi. Yine de Nelio en başından itibaren grup içinde kendine ait bir yol çizdi. Önce Kozmos, sonra diğerleri, hatta sonunda kafası biraz ağır işleyen Tristeza bile onun herhangi biri olmadığını anlamışlardı. Tamamen kendine has bir insandı. Diğerleri gibi davranıyordu. Alışkanlıklarını ve dillerini çabucak öğrenmişti. Ama yine de onlara yabancıydı. Ancak bu hiç kimsenin yadırgamadığı tarzda bir yabancılıktı. Kozmos bir gece gördüğü bir rüyayı aradan uzun zaman geçtikten sonra sadece Nelio'ya anlatmıştı. Rüyasında Nelio sanki meyve ya da balık gibi güneşte kurutulmuş bir insandı. Tadı diğerlerinden daha güzeldi ve insanın açlığı geçene kadar tükenmiyordu. Nelio'ya bu rüyayı açıklayıp açıklayamayacağını sordu. Bunu ikisi yalnızken sormuştu. Çünkü sürü başının soru sorması pek yakışık almazdı. Her şeye bir cevap bulabilmesi gerekiyordu. Nelio bunun ancak kozmosun yorumlayabileceği bir vahiy olduğunu söyledi. Kendisinin geldiği uzak yörelerde rüyalarda böylesi ilahi olaylara çok ender rastlandığı için kendisi bir yorum yapabilecek durumda değildi. Bu cevap kozmosu öylesine etkilemişti ki pazar günü hepsini bir araya toplayarak yıkanmalarını ve kendisiyle büyük katedraldeki akşam ayinine gelmelerini söyledi. Ama Tristeza'nın gülmesini tutamaması ve Alfredo Bomba'nın katedralin taş zemininde uyuyakalması üzerine bir daha içeri alınmamak üzere kovuldular ayinden. Kendilerini dışarı atan öfkeli kilise görevlisine ''Tanrı çöp tenekelerinde de hazır ve nazırdır'' diye bağırdı Kozmos küçümseyen bir ifadeyle. Sonra yakalanmalarını güçleştirmek için var güçleriyle koşarak çeşitli yönlere dağıldılar. Tiyatronun önünde tekrar toplandıklarında Kozmos hala öyle öfkeliydi ki koyu cübbeli papazların birinin geniş ağzı cebinden çalıp pantolon ceplerinin büyük olması nedeniyle kendisine verdiği dua kitabını kaçarken kaybetmiş olan Mandioka'yı dövmeyi bile unutmuştu. Sadece sokak çocuklarının hayatlarıyla ilgilenen bir dini hareket kurma fikrini evirip çevirdi kafasında uzunca bir süre. Bir yerlerde mevcut olması gereken karman çorman sürülerin tanrısı yeniden hayata geçirilmeliydi. Ama yılın en sıcak günleri yaklaşıyordu. O da bu işlerin fazlasıyla yorucu olduğunu düşünerek uğraşmayı bıraktı. Kozmos Nelio'nun gruba ilk fırsatta önderliğine meydan okumak ve başa geçmek için katılmadığını hemen anlamıştı. Başta biraz işkillenmişti. Böyle bir şeye ne kendi şahit olmuş ne de başkalarından duymuştu. Nelio'nun kendisine oyun oynadığından şüphelenmiş, Pecado ve Mandioka'ya gerçekten de göründüğü gibi mütevazı ve çekingen biri olup olmadığını anlamak için Nelio'ya şaşırtıcı sorular sorma görevini vermişti gizlice. Ama sonuçta Nelio'nun kendisini ilk görüşte etkilemiş, takdire layık kişiliğinin gerçek olduğuna kanaat getirmişti. Nelio olduğu gibiydi, başka türlü değil. Kozmos böyle birine hiç rastlamamıştı. Bir insan nasıl olduğu gibi olabilirdi? Şu garip hastalığından başka şaşırtıcı hiçbir sırrı yoktu. Bütün bu düşüncelerini Kozmos Nelio'ya çok sonra başka bir dünyaya doğru uzun bir yolculuğa çıkmak üzere sürüyü gizlice terk etmeye karar verdiğinde bizzat anlatmıştı. Nelio duyduklarına çok şaşırmıştı. Sürüdeki varlığının Kozmos'u böylesine etkileyebileceği aklının ucundan dahi geçmemişti. Başta Nascimento, Pecado ve daha sonra gruba kendini kabul ettirmeyi başaran Deolinda olmak üzere sürüdeki diğer çocuklarsa varlığına uzun bir süre istemeye istemeye rıza göstermişlerdi. Kimseden dayak yememek gibi inanılmaz bir yeteneği olduğu söylentisi de işte o sıralar çıkmıştı. Kendisine meydan okuyanların başında Nascimento geliyordu. Konuşmayı güç bela becerebilen, onun yerine içinde yaşamaya mecbur bırakıldığı dünyayı tanımlamak ve yorumlamak için yumruklarını, tekmelerini kullanan saldırgan Nascimento. Kendi oluşumunun adıydı taşıdığı. Sürüdekilerin hepsinin bir hikayesi vardı. Çocuk yaşta olmalarına rağmen olgunlaşmışlardı. Sürüleri şehirdeki en pis ama en onurlu sürü olarak biliniyordu. Polisleri çileden çıkarıp Kozmos'un üzerine saldırtanın pis ve pasaklı insanların onuru olduğunu Nelio çok sonra kavramıştı. Polisler Kozmos'un vücuduna korkuyu döve döve sokmaya çalışmışlardı. Sürünün diğer üyelerine bulaştıracağını umdukları korkuyu. Ama başaramamışlardı işte. Nelio koruyucu sınırları içerisinde kendisinin ve diğerlerinin yaralanmasının imkansız olduğu gezen, sıçrayan, dans eden bir kalenin içinde yaşıyormuş gibi hissediyordu kendini. Zaman içerisinde her birini tek tek tanıdı ve çocuk olmalarına rağmen, büyümüş, ergenliğe ulaşmamış olmalarına rağmen yaşlanmış adamlar olduklarını fark etti. Hikayeleri hayatın uçurumları üzerinde geziniyordu. Her biri kendi dramında kahraman, kurban ve kötü adamdı. Bunun titreşimleri adlarında ve siyah vücutlarında hissediliyordu. Örneğin ince uzun, büyük ayaklı, sol elinin küçük parmağı kıvrık duran Mandioka. Pantolon cepleri en büyük olanıydı aralarında. Bunların içinde soğan ve domates yetiştirirdi. Cebine doldurduğu toprağı her gün suladığından pantolonundan sürekli su damlardı. Bütün özlemi hiç hatırlamadı ama benliğine kazınmış köyüne geri dönmekti. Haydutların geldiği duyulunca ailesiyle birlikte terk ettiği köye geri dönmeye and içmişti. Bir sürü insan otobüse doluşmuşlar, tam artık emniyette olduklarını sandıkları sırada saldırıya uğramışlardı. Otobüs yanmaya başlamış, mandioka çalıların arasına savrulmuştu. Yabancı rahibeler onu orada yarı ölü, dili damağı kurumuş bir halde bulmuş, bir sürü dua okumuş ve şehirdeki çocuk yuvasına götürmüşlerdi. Yürümesini öğrenir öğrenmez, ki söylediğine göre bu çabayı göstermiş olmasının tek nedeni kaçabilmekti, hemen eve, toprağa doğru yola koyulmuştu. Ama şehrin merkezinden ileriye gidememişti. 4 yaşından beri sokaklarda yaşıyordu. Defalarca çeşitli ülkelerin hayır kuruluşları tarafından değişik çocuk yuvalarına tıkılmış ama her seferinde kaçıp sokağa dönmüştü. Günün birinde buradan eve doğru yola çıkacaktı, bunu biliyordu. Yıkanmak, yatakta yatmak, temiz giysiler giymek istemiyordu. Kendisi için kan kadar önemli olan toprağı içine koyabileceği büyük pantolon cepleri olsun istiyordu. Sokaklarda rastladığı insanların arasında nasıl göründüklerini bilmediği halde anne ve babasını bulmaya çalışıyordu. Hiç görmediği, var olup olmadıklarını bile bilmediği kardeşlerini, amcalarını, teyzelerini, kuzenlerini, komşularını arıyordu. Sık sık öfkeyle karışık bir hüzne kapılır ama sık sık da sadece kendinin duyabildiği bir müzik eşliğinde Adalet Bakanlığı'nın aslanlı trabzanı üzerinde dans ederdi. Uzun boylu ve toprağa bağlı Mandioka'nın tam tersiydi. Kısa, tıknaz, saçlarının içi ve paramparça giysilerinin sökükleri, taşlar ve keskin demir parçacıklarıyla dolu Nasimento. Her gece çığlık çığlığa uyanır, karanlığın içinden çarpık çurpuk suratlı canavarların üzerine doğru geldiğini görürdü. Üzerlerindeki yırtık pırtık örtülere sarılmış mukavvaların üzerinde uyumakta olan diğerleri her gece bu şekilde uyandırılmaya alışmışlardı. Dönüşümlü olarak Nasimento'yu yatıştırıyor, ortalıkta canavarlar ve haydutlar olmadığını, sadece mukavvalar, delik deşik örtüler ve boş bir şehir bulunduğunu söylüyorlardı. Nasimento canavarlarını avlamayı gündüzleri ortalık aydınlıkken de sürdürüyordu. O zaman bu canavarlar çökmesi kaçınılmaz olan bir sonraki geceden duyduğu korku halini alıyordu. Yaşadığı sürece kendileriyle savaşacağı, bitmek bilmeyen geceler ve canavarlar dizisinin yarattığı korku. Nasimento gereksiz tek bir kelime etmezdi. Gözlerine kadar indirdiği pembe bir bonesi vardı ve karşısına çıkan herkesin kendisine kötülük yapmak istediğinden her zaman emindi. O yüzden de kendini saldırarak savunuyor, önüne çıkan herkesle ve her şeyle kavga ediyordu. Paslı bozuk arabalarla, çöp bidonlarıyla, sıçanlar kediler ve köpeklerle ve sürüdeki diğer çocuklarla. Kimi zaman iyice kendini kaybedip Kozmos'un üzerine yürüdüğü bile olurdu. O zaman da ondan çok daha kuvvetli olan Kozmos başka çaresi kalmadığı için Nasimento'nun kafasını varoşlardaki hırsızların geceleri çaldıkları arabalar için plaka hazırlayan atölyenin arka tarafındaki lağıma sokardı. Nasimento'nun kimsenin, hatta tam olarak kendisinin bile bilmediği bir sırrı vardı. Bir keresinde bulduğu yarı dolu bir şarap şişesini bir dikişte boşaltıp sarhoş olduğunda gerçeğin en azından bir kısmını ağzından kaçırmıştı. O sırada yanında olan Nelio yarım, kopuk kopuk, kötü kurulmuş cümlelerden Nasimento'nun bir zamanlar kendisinin ucuz atlattığı Badire'yle yüz yüze geldiğini ve kendi hayatını kurtarabilmek için birini öldürmek zorunda kaldığını çıkarabildi. Anlayabildiği kadarıyla Nascimento, babasını balta ya da odunla öldürmek zorunda bırakılmış, ardından da haydutların saldıracakları otobüslere, yağmalayacakları köylere ya da tarlalara öncü kol olarak yollandığı, herkesin korkusu çocuk askerlerden biri olmuştu. Şehre nasıl geldiğini kimse bilmiyordu ama yalnız gelmemişti. Kafasındaki bone ve kendisine eziyet etmekten bir an bile geri durmayan görünmez eşlikçileri canavarlar ilk günden beri ayrılmaz parçaları olmuşlardı Nascimento'nun. Pecado'nun canavarları kafasının içinde değil, gerçekte şehrin dış semtlerinin birinde yaşıyordu. Babası iz bırakmadan kaybolmuştu. Babasının içinde yaşadıkları sundurmayı bir daha görünmemek üzere terk ederken güldüğünü hatırlar gibiydi. Yüzü olmayan bir gülüştü babası. 7 kardeşliler, anneleri pazarda sebze satıyordu. Sabahları 4'te kalkar sebzeyi ucuza aldı, eski harap boğa güreşi arenasına giderdi. Sonra sepetlerle pazara yollanır, eve hava kararmadan önce dönemezdi. Pecado annesinin güldüğünü hiç görmemişti ama üzgün olduğunu da hatırlamıyordu. Bitkin, yıpranmış, terk edilmiş bir hali vardı. Babası nasıl yüzü olmayan bir gülüşse, annesi de bütün çizgileri aşınmış, bir zamanlar hiç şüphesiz var olmuş olan gözleri, dişleri ve gülüşü silinip gitmiş bir yüzdü. Günün birinde eve yeni bir adam gelmişti, her şey daha iyi olacaktı. Yeni bir eş, yeni bir baba. Gölgede oturan ve kendisine yemek getirilmesini buyuran biri. Eşikten adımını atar atmaz ondan nefret etmişti Pecado. Evde bir padastro istemiyordu. Dipnot padastro üvey baba. Yeni gelen adam sanki aklından geçenleri okumuş ve varlığını duyurmak için Pecado'yu yere savurarak omzunun çıkmasına neden olmuştu. Sonra sırayla kardeşlerini dövmüş ve bunu her gün hepsini besleyebilmek için bütün gününü sepetleriyle yollarda geçiren annesi eve dönene kadar tekrarlamıştı. Sonuçta Pecado'nun sabrı tükenmiş, adına layık olmaya karar vererek annesinin şiltesine uzanmış olan adamın kafasına bütün kardeşlerinin gücünü kollarında hissederek bir tuğla indirmişti. O zamanlar 6 yaşındaydı. Artık orada kalmaktan daha kötü bir şey olamayacağını düşünerek evden kaçtı. İlk yıllarda annesinin kendisini arayacağını ummuştu ama öyle olmadı. Onu sadece tezgahının başında alfase, dipnot alfase salata, bazen de domates satarken gördü Pecado ama bir daha eve dönmedi. Sonuçta annesi de tıpkı yüzü olmayan bir gülüşten ibaret babası gibi silik ve uzak bir anıya dönüştü. Bir de Alfredo Bomba vardı, en küçükleri, tek kollu olanları. Başka bir şehirde parya ve bir kolu omzundan eksik olarak doğan ve ağabeylerinden biriyle büyük şehre gelen, mutluluk olmasa da daha az mutsuzluk arayan Alfredo Bomba. Sürekli olarak keyifli görünüşünün ardına saklanan, sadece dileneceği zaman ağlamaya başlayan, bütün numaraları bilen Alfredo Bomba. Sadece bir kolu eksikti ama onu dilenirken gören her şeyi eksik zannederdi. Sadece kendilerine uzanan eli görüyor ve vicdanlarını rahatlatmak için sadakalarının avucunun içine bırakıyorlardı. Her gün Kozmos'a en fazla para getiren oydu ve her zaman kasalarına en çok katkıda bulunan olmak hayatının gurur ve sevinçle üstlendiği amacıydı. Yanında hemen her zaman Tristeza olurdu. Şu kafası yavaş çalışan Tristeza. Umutsuz yoksulluğunun üvey oğluydu. Beyni kendisine oksijen kadar gerekli olan besini alamamış, düşünceleri hızlı gitmeyi öğrenememişti. Annesi için hala hayatta olduğunun 12. ıstıraplı anısı olmuştu. 11. çocuğuna Miseria adını verdikten sonra, dipnot Miseria sefalet, ıstırap, elinde kalan tek isim Tristeza'ydı. Doğum yaptığı gün bitkin ve aç hemşirelerden birine oğluna tam da bu adı, sahip olduğu son adı vermeyi arzu ettiğini fısıldadıktan sonra öldü. Nelio hepsinin hikayesini şaşkınlıkla dinlemiş ve kendisinin de onlardan biri olduğunu saptamıştı. Aynı kökten geliyorlardı ve aynı tecrübeleri yaşamışlardı. Hikayelerinde kendisini görmüş, onların içlerinde de yanmış köyü bulmuştu. Atın karnında yatıp uykusunun gelmesini beklerken sık sık sanki hepsini aynı annenin doğurmuş olduğunu düşünürdü. Bir zamanlar genç ve güçlü olan ama zamanla haydutlar, canavarlar ve yoksulluk tarafından ezilerek dişsiz, başı eğik bir gölgeye dönüşmüş bir kadının. Biliyordu ki onları birbirine bağlayan hiçbir şeye sahip olmamaları, bu dünyaya istemeye istemeye doğmuş ya da haydutlar ve canavarlar tarafından yaratılmış bu sefilliğe fırlatılıp atılmış olmalarıydı. Hayattaki görevleri hayatta kalabilmekte. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 106.